Ayrım 7. Platon Bir Gün. Thomas Cathcart, Daniel Klein. Sayfa 81. Koşulsuz Buyruk ve Kadim Altın Kural. Kant kuşatıcı ilkesine, diğer tüm etik düsturların ölçütüne koşulsuz buyruk adını verir. Bu buyruk ilk bakışta eski altın kuralın biraz süslenmiş hali gibi görünür. Altın kural, başkalarına, başkalarının sana yapmalarını istediğini yap. Koşulsuz kesin buyruk, sadece evrensel anlamda geçerli yasa olmasını isteyebileceğin kurala göre hareket et. Tabii Kant'ın yorumu kafadan insana soğuk geliyor. Koşulsuz buyruk teriminin kendisi insana, işte pek Alman geliyor. Ama Kant ne yapsın? Bir Almandı sonuçta. Ama gene de koşulsuz buyrukla altın kuralın felsefi açıdan birçok ortak yanı vardır. Her ikisi de babanı ve anneni onurlandıracaksın veya ıspanak yiyeceksin gibi belli eylemler hakkında bir kural değildir. İkisi de hangi belli eylemlerin doğru, hangilerinin yanlış olduğunun belirlenmesine dair soyut bir ilke sunar. Söz konusu soyut ilke, her ikisinde de herkesin sizler ve bizler kadar değerli olduğunu ve bu nedenle herkese ahlaki açıdan aynı davranılması gerektiğini söyler. Ama koşulsuz buyrukla altın kural arasında temel bir ayrım vardır. Aşağıdaki espri bu ayrımı tam anlamıyla vermektedir. Sadist, altın kurala uyan bir mazoşisttir. Mazoşist, başkalarına acı vererek sadece altın kuralın talebini yerine getirir. Kendisine yapılmasını istediğini başkalarına yapmak, tercihen kırbaçla. Ama Kant buna mazoşistin başkalarına acı ver, koşulsuz buyruğunun yaşanabilir bir dünya için evrensel kural olduğunu dürüstlükle asla iddia edemeyeceğini söyleyerek karşı çıkacaktır. Böyle bir iddia bir mazoşiste bile mantıksız gelecektir. Benzer endişeler İngiliz oyun yazarı George Bernard Shaw'u Altın Kural'ı şu alaycı sözlerle yeniden yazmaya itmiştir. Başkalarına, başkalarının sana yapmalarını istediğini yapma. Farklı zevkleri olabilir. Altın Kural'ın çeşitlemeleri sadece Kant'ta değil, dünyanın birçok dinsel geleneğinde mevcuttur. Hinduizm, M.Ö. 13. yüzyıl dolayları, kendine yapılmasını istemediklerini başkalarına yapma. Dharma budur, dikkat edin. Mahabharata. Judaizm, M.Ö. 13. yüzyıl dolayları. Sana kötü olanı komşuna yapma. Tevrat'ın özü budur, gerisi yorumdur, öğren. Babil Talmudu. Zerdüştlük, M.Ö. 12. yüzyıl dolayları. İnsan yalnızca kendisi için iyi olmayanı başkasına yapmadığında iyidir. Dadistan'ı Dinik. Budizm, M.Ö. 6. yüzyıl dolayları. Sana can yakıcı gelecek şekilde diğerlerinin canını yakma. Tibetli Dhammapada. Konfüçyüsçülük, M.Ö. 6. yüzyıl dolayları. Sana yapılmasını istemediğin şeyleri başkalarına yapma. Konfüçyüs. İslam, M.Ö. 7. yüzyıl dolayları. Kendiniz için dilediğinizi, başkaları için dilemediğiniz sürece hiçbiriniz mümin değilsinizdir. Hadis. Bahai, M.Ö. 19. yüzyıl dolayları. Sana yüklenmesini istemediğini başkasına yükleme ve sana söylenmesini istemediğini başkasına söyleme. Buyruğum budur, öğren. Bahaullah. Sopranoculuk, M.Ö. 21. yüzyıl. Başkasını hallederken seni hallettiklerinde göstermelerini bekleyeceğin saygıyı göster, kapiş? Tony, 12. bölüm. Güç istenci. 19. yüzyıl Alman filozofu Friedrich Nietzsche, geleneksel Hristiyan etiğini yerle bir ettiğini açıklamıştı. İşe ufaktan başladı ve Tanrı'nın ölümünü duyurdu. Tanrı'nın buna karşılığı ise, özellikle üniversitelerin erkekler tuvaletlerinde sıkça görüldüğü üzere, Nietzsche'nin ölümünü duyurmak oldu. Nietzsche'nin Tanrı'nın ölümünden kastı, Batı kültürünün dünyaya dair metafizik açıklamalarını ve beraberindeki Hristiyan etiğini aştığıydı. Nietzsche, doğa dışı bir etik öğrettiği için Hristiyanlığa sürü ahlakı adını veriyor, sürüye egemen alfa erkek olmak kötüdür diyordu. Nietzsche, Hristiyan etiğinin yerine güç istenci adını verdiği, gücün yaşamı onaylayan etiğini koydu. İstisnai birey, yani Übermensch ya da üstün insan, sürü ahlakının üstündeydi ve doğal gücünü ve üstünlüğünü sürü üzerinde özgürce gösterme hakkına sahipti. Konu altın kurala geldiğinde, Friedrich'in Tony Soprano ekolünden olduğu açıktır. Haliyle Nietzsche Alman militarizminden lahana turşusuna kadar pek çok konuda suçlanmıştır. Alman yemeklerinin esas sorunu ne kadar yerseniz yiyin bir saat sonra güce acıkmanızdır. Duyguculuk. 20. yüzyılın ortalarında en etik felsefe meta etikti. Filozoflar hangi eylemler iyidir yerine bir eylemin iyi olduğunu söylemek ne anlama gelir? X iyidir demek sadece X'i onaylıyorum mu demektir? Ayrıca X iyidir ifadesi, X gözlendiğinde veya X hakkında düşünüldüğünde hissedilen bir duyguyu mu ifade eder? Sorularını soruyordu. Duyguculuk adıyla tanınan bu tutum, ifadesini şu fıkrada bulmaktadır. Adamın birisi Gelir Vergileri Müdürlüğü'ne şu mektubu yazar. Gelir vergisi beyannamemde hile yaptığım için uykularım kaçıyor. Vergilendirilebilir gelirimi düşük gösterdim. Bu nedenle zarfa 150 dolarlık bir çek koyuyorum. Uyuyamamaya devam edersem kalanını göndereceğim. Uygulamalı etik. İyinin anlamı üzerine süre giden meta etik tartışmalar tam hızını kaybetmişken, etik davranmak bir kez daha moda oldu ve filozoflar bir kez daha hangi eylemlerin iyi olduğu üzerine yazmaya başladı. Ortalığı biyoetik, feminist etik ve hayvanlara uygun davranış etiği türünden konular sardı. 20. yüzyılda baş gösteren uygulamalı etik türlerinden biri, profesyonellerin müşteriler ve hastalarla ilişkilerini düzenleyen kodları belirleyen meslek etiğiydi. 4 psikiyatr katıldıkları meslek etiği konferansından birlikte çıkar. Bir tanesi insanlar der, korku ve suçluluk duyguları için bize geliyor ama bizim kendi sorunlarımız için gidecek kimsemiz yok. Hiç değilse şimdi bir otursak, birbirimizin derdine kulak versek ne dersiniz? Diğer üçü kabul eder. Bunun üzerine ilk konuşan psikiyatr, içimde der, hastalarımı öldürmeye yönelik neredeyse kontrol edilemez bir arzu var. İkincisi, vallahi der, ben her fırsatta hastalarımı yoluyorum. Üçüncüsü, ben uyuşturucu işine bulaştım der. Ayrıca birçok hastama da sattırıyorum. Dördüncüsü iç çeker. Maalesef der, ne kadar uğraşırsam uğraşayım sır tutamıyorum. Her tıp alanı kendi etik ilkelerini geliştirmiştir. Bir aile hekimi, bir jinekolog, bir cerrah ve bir patolog yaban ördeği avına çıkar. Aniden bir kuş havalanınca aile hekimi derhal çiftesini doğrultur. Fakat uçanın ördek olup olmadığını kestiremediği için ateş etmekten vazgeçer. Jinekolog da tüfeğini doğrultur ama ördek dişi mi yoksa erkek mi karar veremeyince indirir. Bu arada cerrah hiç düşünmeden silahını doğrultur, ateş eder, kuşu vurur ve patologa döner. Git bak bakalım ördek miymiş. Avukatlarda bile meslek etiği vardır. Örneğin bir müşteri 300 dolarlık hizmet için yanlışlıkla 400 dolarlık çek yazarsa hemen şu etik soru gündeme gelecektir. Çeki alan avukat ortağına durumu haber vermeli midir, vermemeli midir? Bir karikatürümüz var. Karikatürde çarşıya çıkan adam kasap vitrinine bakıyor. Kasabın vitrininde etik kasap yazıyor ve etlerin üstünde etiketler var. Mesela birisini ısırdı 5 dolar. Çarpanı görmedi 4 dolar. Çukurda ölü buldum 3 dolar. Tavuğun üstünde uçuş kazası 2.95. Balığın üstünde pervane biçti 4 dolar. Ruhban sınıfının da kendi meslek etiğinin bulunmasına veya onlarınkinin yukarıdan gelmişliğine şaşmamak gerekir. Genç haham golfa çok düşkünmüş. Dininin en kutsal günü Yom Kipur'da bile ne yapar eder çaktırmadan sıvışıp golf oynarmış. Gene bir Yom Kipur günü ortalıkta kimsecikler yokken golf sahasına gitmiş. Topu yerleştirip vurmuş. Top havada süzülürken bir rüzgar çıkmış ve top doğrudan uzaktaki deliğe girmiş. Mucizeyi gören meleklerden birisi Tanrı'ya, "Adam Yom Kipur'da oyun oynuyor," demiş. "Siz kalkmış yardım ediyorsunuz. Ceza mı bu şimdi yani?" Tanrı gülümseyerek, "Elbette ceza," demiş. "Tek atışta topu deliğe soktuğunu kime anlatacak?" Uygulamalı etiği ilginç ama aynı zamanda kafa karıştırıcı kılan, etik kararların sıklıkla iki iyi arasında seçim yapmaya dönüşmesidir. İşim karşısında aileme sadakat borcum nereye kadardır? Ya kendime karşı çocuklarıma, ülkeme karşı insanlığa peki? Sevgili Abby ve Ann Landers'ı onca süre meslekte tutan ve şimdilerde etikçi Randy Cohen'in New York Times'daki köşesine malzeme sağlayan bu uygulamalı etik ikilemleridir. Dipnot: Abby ve Ann Landers, akıl danışılan iki köşe, bizdeki Güzin ablanın bir çeşitlemesi. Cohen'in kısa süre önce Slate.com'a yazdığı şu soru, kendisine sorulmadığını söylediği en iyi 10 sorudan biriymiş. Terfi almama, yeni Cawdor baronu benim ve işimden gayet memnun olmama rağmen çok daha yükseklere ulaşmamı arzulayan karım hiç memnun değil. Hırslı değilim demiyorum ama daha yükseklere tırmanmak için yapılması gerekenlere, saatlerce çalışma, bir sürü cinayet, pek hevesli değilim. Ama eşimin arzularını göz önüne almak da ödevim değil midir? Aileyiz sonuçta. Rumuz, İskoçya'dan Macbeth. Felsefi etik üzerinde psikanalizin etkisi. Bir filozof olmamasına rağmen Sigmund Freud, insan davranışlarının akla dayanan felsefi ayrımlarla değil, bilinçsiz biyolojik itkilerle belirlendiği değerlendirmesiyle etik felsefe üzerinde dehşet bir etki yapmıştı. Kendimizi ahlakçı filozofların bize yaptıracağı gibi ne kadar aklın kontrolüne sokmaya çalışırsak çalışalım, bilinç dışımız daima pırtlıyordu. Freudçu dil sürçmesinde olduğu gibi yanlışlıkla söylediğimizi sandığımız bir şey, aslında bilinç dışı arzularımızın bir ifadesidir. Psikiyatr, hastasına annesine yaptığı ziyaretin nasıl geçtiğini sorar. "Hiç iyi geçmedi. feci bir Freudçu dil sürçmesi yaşadım. Sahi mi der psikiyatr? Ne dediniz? Tuzu verir misin diyecektim. Onun yerine hayatımı mahvettin orospu dedim. Freud'a göre iyi bir rüya, davranışlarımızın gerçek, bilinç dışı kontrolcüleri hakkında tüm etik felsefenin anlattıklarından daha çok şey anlatır. Adam psikiyatrın ofisine soluk soluğa girer, uyuyakaldığı için geciktiğini söyleyerek özür diler. Ama rüyamda müthiş bir şey oldu der. Annemle konuşurken annem birden size dönüştü. İşte o an uyandım, giyindim, bir kola ile bir çörek kapıp yolda yiyerek size koştum. Kola ve çörek ha der psikiyatr. Böyle kahvaltı mı olur? Diğer yandan insan davranışını bilinç dışı dürtülere indirgemenin kimi zaman açık gerçeği ıskalayabileceğini Freud bile kabul etmiş, şu ünlü cümlesini sarf etmiştir. Bir puro bazen sadece bir purodur. Adamın birisi ustura ile tıraş olurken birden ustura elinden kaymış ve tesadüf o ya dosdoğru aşağı inip penisini kökünden kesivermiş. Adam kopan organı cebine atıp hemen fırlamış, bir taksiye atlamış ve dosdoğru acile gitmiş. Acilde başına geleni anlatınca cerrah, acele etmeliyiz verin şunu bana demiş. Adam elini cebine atmış ve çıkanı doktora uzatmış. Ama bu bir puro demiş doktor, penisiniz değil. Eyvah demiş adam, o zaman takside yakıp içtiğim. 7. ayrımın sonu, sayfa 90.